Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Hafta içi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. 26 yaşında tahta çıkan ve 70 yıl boyunca tahtta kalan 2. Elizabeth'in ardından Birleşik Krallık'ta yaşananları, Kral 3. Charles dönemi için beklentileri, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamızla konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Altaylar'dan Balkanlara köşemiz var. Türk tarihinin önemli bölgesi Altaylar tam olarak hangi coğrafi bölgeyi kapsıyor? Eski Türklere ait yazıtlar ve kaya resimleri bize ne anlatıyor? Türeş destanlarına konu olan Altay Tanrı Dağları, Türk tarihinin kutsal sayılan, ata kültürümüzün ve adetlerimizin başlangıç noktası, Altaylar'dan çıkan Türkler Balkanlara kadar at sürmüş, geleneklerini uzak diyarlara taşımış. Bugün ilk bölümümüzde Altaylara genel bir bakış ve Türk tarihindeki önemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Bitmez. hatıra. Öpüşün kalsın ki gözüm harcama boşa. Ağlama boşa. Benden sana tek hatıra. Öpüşüm kalsın ki gözüm harcama boşa.
Güne Bakan devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. 26 yaşında tahta çıktı ve 70 yıl evet. boyunca tahtta kaldı 2. Elizabeth. Birleşik Krallık bundan sonra nasıl olacak? Biz bugün değerli hocamızla onu konuşacağız ama tabii daha da önemlisi aslında sadece orada yaşananlar değil, Türk ve dünya siyasetine bir etkisi olacak mı? Ve bundan sonrasında acaba özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bir farklılık arz edecek mi? Bunları daha çok konuşmak istiyoruz hocam.
Evet, tabii İngiltere, biz tabii bu Birleşik Krallık lafına da pek alışamadık biliyorsunuz. Herkes evet, İngiltere evet, diyor. Halbuki evet. İngiltere işte Birleşik Krallık'ın sadece bir parçası falan. Ama tabii önemli bir devlet, yani bunu kabul etmek lazım. 19. yüzyıldaki Victoria dönemindeki büyük parlayışı ve hakikaten yani dünyada işte üzerinde güneş batmayan imparatorluk haline gelmesi. Bugün tabii aynı güce sahip değil, bu gayet açık. Ancak herkes bir defa daha hatırladı, bu British Commonwealth yani İngiliz Milletler Topluluğu. Ülkelerinin pek çoğunun da aynı zamanda 2. Elizabeth de yaptı işte her kimse hükümdar o ülkelerinde devlet başkanı işte Avustralya'sından Kanada'sına kadar falan ama tabii sembolik anlamda. Fakat etkisinin olmadığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla dünyada bir etkisi olan bir devlet. Bir de birçok böyle işte yani orta sıkletteki güce bakıyorsunuz Almanya'ya veyahut da diğerlerine falan. İngiltere genellikle suskun bir devlet. Yani dış politikada çok konuşmayan. Ondan sonra daha çok icraatıyla tanınan ve yani çok güçlü bir diplomasisi var. Çok güçlü bir işte geleneği var, diplomatik geleneği var ve etkili, yani Orta Doğu'da çok etkili, her yerde etkili yani doğrusunu isterseniz. Ancak tabii bu etkisi biraz da yumuşak güç haline dönmüş vaziyette. Yani tabii belli amaçlar için kullanılan güç güçtür. Yani fark evet. etmez yumuşak veya sert. En son 1982'de Falkland çatışmasında Arjantin'le girdiği savaşta gördük. O zaman Margaret Thatcher başbakandı ve ta 10 bin kilometreden gelip o üzerinde sadece koyunların ve çobanların yaşadığı ada için çarpıştılar, savaştılar. Dolayısıyla gözü de kara aynı zamanda. Şimdi 19. yüzyıla baktığınız vakit İngiltere aslında bir deniz imparatorluğu. Yani kara gücü o kadar önemli değil. Kara gücünü daha belki yüzyılda işte şeye karşı kullanmıştır belki, Fransa'ya karşı kullanmıştır falan ama dünyaya açıldıktan sonra bir deniz gücü olarak önemlidir. Deniz gücü olmanın şöyle avantajı var. Bir kere deniz ticaretinde de söz sahibi oluyorsunuz. Zaten dünyada ticaretin, küresel ticaretin %80'i denizlerde oluyor. Yani İngiltere tabii böyle göz ardı edilmeyecek bir devlet. Aynı zamanda da Brexit'ten sonra yani Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra biraz da böyle kendi yoluna giden ve aynı zamanda da belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı konularda sadece sadıcı değil de aynı zamanda da planlayıcısı gibi davranıyor. Yani o bakımdan pek azımsanmayacak bir güç olarak değerlendiriyorum. Türkiye ile ilişkilerine bakınca tabii öteden beri Türkiye ile önemli ilişkileri vardır. Yani bundan 100 sene evvel yurdumuzu düşmanlardan kurtarırken aynı zamanda da İngiltere'ye yenmiş olduk değil biz. Malumunuz. Yani evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli katkısı olan bir güçtür. Şimdi bu NATO içerisinde ve daha evvel Avrupa Birliği içindeyken de Türkiye'yi destekler bir tavrı oldu daima. Ancak tabii bu da kendi çıkarları doğrultusundadır. Yani o şekilde düşünmek lazım. Şimdi gelelim monarşiye. Yani monarşi aslında sembolik. Yani sembolik derken parlamenter sistemle üretiliyor ve seçimler oluyor. Yani bir takım yetkileri var tabii. Hani parlamenter demokrasilerdeki cumhurbaşkanlarının yetkisine benzer yetkileri var. İşte başbakanı atama. Bunlarda bir fazladan galiba meclisi feshetme, seçimlere gitme falan gibi böyle haklar falan da var ama çok acil durumlarda. Yani istisnai durumlarda tabii. Şimdi bu Kraliçe 2. Elizabeth aslında böyle işte sembolik bir figür. Bir büyük anne, önce bir anne sonra bir büyük anne figürü olarak İngiltere'nin yumuşak gücünde önemli bir yer teşkil etti. Hatta geçen bir yorum okudum. Turizm gelirlerinin artmasına da çok katkısı bulunmuş. Çünkü insanlar işte neyse o bir takım törenler, bir takım seremoniler var. O seremonileri görmek için geliyorlar. Ondan sonra ve işte bir değer İngiltere için. Şimdi tabii 73 yaşındaki oğlu kral oldu. Ama yani çok da önemli bir müddet sonra iyice magazin haline gelmeye başlıyor zaten. İlk günden itibaren daha o proklamasyon sırasında yani şeyini deklare ederlerken krallığını masanın üstündeki bir objenin meselesi yapıldı yani onu eliyle itmiş yok almamış da birisi gelmiş ona kızmış falan böyle şey hemen birden bile magazincilerin diline düşmüş oluyor zaten öteden beri bu kraliyet ailesi magazincilerin çok sevdiği bir aile biliyorsunuz aşklarıyla renkleriyle her türlü renkleriyle ondan sonra tabii özellikle Diana Prenses Diana'nın ölümü falan. Bu o şekilde devam eder. Yani kraliçenin vefat edip de oğlunun yerine geçmesi dünya politikası açısından da hiç önemli değildir esasına bakarsanız. Sadece sembolik değeri var. Ama işte İngiltere dediğim gibi Türkiye için önemli bir devlettir. Özellikle Brexit'ten sonra yani Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye için Avrupa Birliği ile olan münasebetlerdeki bir takım sıkıntıların dışında daha iyi ilişkilerle bezenmiş bir yeni ortaklık belki söz konusu olabilir ki o istikamette de bazı gelişmeler oldu geçtiğimiz kısa süre içerisinde zannediyorum.
Peki İngiltere'nin sömürge devletlerinin de farkındayız. O devletlerde bir takım değişiklikler olur mu ya da etkiler mi? Çok etkilemeyeceğini
yok.
Söylediniz
evet,
ama.
Yani ihtimal dahilinde değil. Onun için başka dinamikler var tabii. Yani şimdi bir de şöyle bu eski gücünden tabii uzaklaşmış olan İngiltere'nin hala o eski gücü varmış gibi davranmaya kalkışması kendisi açısından büyük sıkıntı. İçeride de sıkıntı var. Mesela kraliçenin ben düşünüyorum da bu Brexit'le birlikte İskoçya'nın ayrılması falan filan söz konusu oldu. Orada vefat etmesi belki de İskoçya'yı yeniden perçinledi diye
evet,
düşünüyorum
evet,
Birleşik Krallığa.
Tam onu düşündüm değil mi? Etki eder mi? Ya da iki ülke arasındaki buzları çözer
yani,
mi? Ya da ne olur?
Çünkü orada da böyle bağımsızlık isteyen bir bölüm var. Sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmış olmakla birlikte işte bu daha evvel Katalanlar aynı şekilde sorun çıkardılar. Yine Kuzey İrlanda'da sorun olabilir. Çünkü bunlar işte Avrupa Birliği'nin dışına çıkınca ortaya yeni bir takım sorunların da çıkmasına neden olabiliyorlar. Mesela vize meselesi oluyor. Vize belki olmaz da. Yani ticarette bir takım ayrıcalıkların ortadan kalkması gibi falan. O bakımdan sıkıntılar yaratabilir. Ben bu Charles'ın yeni kralın böyle yumuşak bir kişiliği olduğu kanaatindeyim. Bakmayın o magazincilerin söylediklerine. Yani öyle bir halleri var. Bunlar bir de çok kimsenin bilmediği bir şey var. Bu aile Alman asıllıdır. Yani zaten hanedanlar hep birbiriyle akraba falan da. Bunlar 1947'de isimlerini değiştirmişler. Saxe, Gotha bunların esas soyadları. Sonra olmuş Windsor. Yani Windsor hanedanı olmuş. Alman asıllıdır. Yani ölen Prens Philip aslında Almandı. Ondan sonra onun Ablası Frederike Yunanistan Kralı Konstantin'in annesiydi falan. Ve aynı zamanda da İspanya'nın önceki kralının eşi Sofya'nın annesiydi falan. Yani bunlar birbirleriyle hep akrabalar. Evet. Yani tabii o bakımdan da böyle bir o yumuşak güç başka ülkeleri de etkiliyor. Yani mesela İngiliz hanedanının, İngiltere hanedanının en çok takipçisi Almanya'da var ne hikmetse. Ama belki bu sebepten dolayı yani evet olabilir böyle bir şey.
Bizim yurt dışında özellikle İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız evet. Konuyla ilgili ne düşünüyorlar?
Vallahi yani herhalde onlar da içinde yaşadıkları toplumun esen rüzgarlarından etkileniyorlardır. ve toplumda İngiltere'de böyle bir genel yaz havası esti sanki. Fakat orada bir de cumhuriyetçiler var yani. Aynı zamanda yani bu monarşiyi niye besliyoruz biz ne gereği var falan diyenler de var. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız da oradaki toplumdan farklı değildir. Ama bizim insanlarımız yaşadıkları ülkelerde devlete hep saygı gösterirler. ve herhalde yani İngiltere'de de işte oldukça kalabalık bir Türk topluluğu var yani sadece Kıbrıslı değil Türkiye'den gitmiş olanlar da var.
Evet şu son yani, Ankara anlaşmasıyla zaten pek çok var ama şu an anlaşmaları işte bitti mi bilmiyorum.
O da askıya alınmış gibi galiba yani o konuda zannediyorum bizim harici epeydir bir çalışma yapıyor ve İngilizlerle bir ortak noktada buluşmaya çalışıyorlardı ama akıbetini tam olarak ben de bilmiyorum maalesef. Evet yani şimdi bizim Türkiye olarak başka konularımız var, başka sıkıntılarımız var şu ara. Özellikle uluslararası politikada, dış politikada işte en son Yunanistan meselesi. Yunanistan'ın kışkırtıcı tavrı, ondan sonra Yunanistan'ın uluslararası hukuku, sadece hukuku değil aynı zamanda uluslararası etik kuralları tanımaz bir tavrı var. Fakat dış politikada etik de fazla önemli olmayabiliyor çoğu zaman. Fakat en son işte böyle bir artık silahların patlaması falan filan bu tabii çok tatsız, yakışıksız, gereksiz yani artık ne kadar...
Hangi amaç doğrultusunda yapıldığını düşünüyorsunuz hocam?
Yani işte buraların efendisi benim diye sanki bir tavır koymaya çalışıyor. Tabii kışkırtıyorlar birileri. O kışkırtma olayı da çok tehlikeli bir şeydir yani bu daha evvel de yapılmıştır. Ondan sonra bu işte 100 sene evvel, 103 sene evvel yapılmıştır. Efendim bu 1950'lerde yapılmıştır Kıbrıs'ta. Ondan sonra işte her defasında da yani bundan zarar gören Yunan halkı oldu. Yani anlamsız şekilde. Şimdi de çıkıp böyle bir harekete girişmek bunu sadece şeyle açıklamak mümkün değil. İşte seçim geliyor, Mitsotakis seçime girecek falan. Ondan sonra bunu o şekilde açıklamak yeterli değil
yani
bence.
Yani bir gövde gösterisi olduğunu falan mı düşünüyorlar?
Genelde bir şeyleri var. Yani şimdi o herhalde iktidara geldikten sonra ben yeni bir Yunanistan yaratacağım diye şey etti. Fakat bugün baktım mesela Frankfurter Allgemeine Zeitung zannediyorum Alman gazetesi. Geri planda Yunanistan'ın aslında giderek demokrasiden uzaklaştığını, ondan sonra böyle yasal olmayan dinlemelerle falan filan çalkalandığını, hatta buna şey Atengate diyorlar, Watergate gibi. Ondan sonra ve giderek böyle antidemokratik ve baskıcı bir rejim oluşturmaya başladığını, işte bu tabii yani açıklaması kolay yani böyle otoriterliğe temayül eden, eğilim gösteren bir yapısı var şeyin. İşte o seçimde belki de işte yine Syriza'yı iktidara getirebilirler diye düşünüyorum ama çünkü Yunanistan'ın içerisindeki muhalefet de aslında bundan memnun değil. Çünkü hiç manası yok. Evet. Anlamsız bir şekilde. Yani şey vardır işte güya demokrat işte bu ta Kant'tan beri söylenen bir şey vardır. Demokratlar birbirleriyle çarpışmaz, savaşmaz falan filan diye. Ama biz ona riayet ederiz. Ama bakıyorsunuz işte ondan uzaklaşmaya başlayan o demokratik barış düşüncesinden uzaklaşmaya başlayan Yunanistan. Ki bunu da Batı basınında görmek çok zordur. Ya. Çünkü devamlı destekliyorlar ve bu sıkıntıyı ilk defa bugün gördüm yani bir medya organında. Bu ciddi bir şey ve aslında...
Şu an destek alıyorlar.
Şimdi destek alıyorlar. Şimdi geçen hatta bu son gemi olayında ilk çıkan haberler şöyle. Türkiye Yunanların, Yunan botlarının işte neyse o sahil koruma botlarının saldırıda bulunduğunu iddia ediyor falan. Yani ortada şey var yani videolar var falan. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş değiştirdiler dillerini ve bu sefer şey demeye başladılar. İşte çok şüpheli görmüş de Yunanlılar geçerken falan. Yani bunlar tabii şey değil, açıklanabilir ama anlamsız, çocukça hatta, biraz da çocukça. Bu şekilde bir kışkırtma, işte arkanda biz varız, hadi koçum politikası yanlış bir politika. Ve bunun işte yani ben aynı zamanda da iç politika boyutunu söylemek istedim. Ama sadece seçim olarak değil, şeyinde öyle bir yaklaşım var Miçotakis'te. Yani ben bu Türkiye'yi böyle dize getiririm. Ben buraların efendisi olurum. İşte yok Sevilla haritasını kabul ettiririm. Doğu Akdeniz'e de uzanırım. Giderek oradan Kıbrıs'a da şey yaparım.
Böyle bir iddiası var mı acaba?
Vallahi bütün batıdan alırlar, evet, yani. Çünkü şimdi açık söylemek lazım. Yani bizim aramızdaki batıyla çelişkiler evvelce neyse şimdi de öyle devam
yani
ediyor tarih
arkada,
boyunca.
Evet. Tarih boyunca hep öyle hep arkada gördüğümüz o İngiltere, Fransa, evet. İtalya, Rusya pek çok isim durur yani, ama her şey Yunanistan aynen. üzerinden yürür ne hikmetse.
Yani tabiri caizse şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Semerkant'ta galiba bu Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Hop oturup hop kalkıyorlar. Arkasından da New York'a gidecek. Belki yani NATO toplantısı olsa oraya da gidecek. Yani Türkiye'nin böyle çok yönlü dış politika yaklaşımını rahatsız ediyor. Evet. Bunun arkasında tabii sadece bu değil. Kültürel nasıl söyleyeyim yani dışlama var. Ondan sonra kabul etmeme var. İşte Türksünüz, Müslümansınız. Böyle sıkıntılar ama güçleniyoruz.
Her zaman da güçlenmeye devam edeceğiz değerli hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ
için. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız stüdyomuzdaydı. 26 yaşında tahta çıkan ve 70 yıl boyunca tahtta kalan 2. Elizabeth'in ardından Birleşik Krallık'ta yaşanabilecekleri Kral 3. Charles dönemi için beklentileri konuştuk. Özellikle İngiltere kraliyet ailesine bağlı ülkelerin durumunda bir değişiklik beklenir mi? Kraliyet ailesi ülke yönetiminde ne kadar etkili? Dış politikada değişim bekleniyor mu? Sorularının cevabını aradık değerli hocamızla ve son olarak da Yunanistan'a değindik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Başkırt bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. İnanmayınlar, aldanmayınlar ey Türk yiğitler. İnanmayınlar, aldanmayınlar ey Türk yiğitler. 40 asırlık tarihe sahip olgen Türkler. 40 asırlık tarihe sahip olgen Türkler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbekistan, Türkmenistan kılıp koy genler. Kırgızistan, Uyguristan kılıp koy genler. Bana yurdum Türkistanlı bölüp koy genler. Bana yurdum Türkistanlı bölüp koy genler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Türkistan, Kafkazistan ey güzel yurtumuz. Türkmenistan, Azerbaycan güzel yurtumuz. Senge kurban boleylik ey ana yurtumuz. Senge kurban boleylik ey ana yurtumuz. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Kazak, onlar bir soylu.
Altaylardan Balkanlara.
Güne bakan Altaylardan Balkanlara köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün ilk bölümümüz biraz Altayları tanıyacağız. Genel bir bakış ve Türk tarihindeki önemini konuşacağız değerli hocamızla. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Merhabalar.
Hocam bölümümüz de hayırlı uğurlu olsun. Yeni köşemiz.
Evet hayırlı uğurlu olsun. Dinleyicilerimize de selam olsun. Merhabalar diyorum. Kültür, tarih, medeniyet içerisinde yaşadığımız dünya bunu anlama yolunda güzel bir program olacağını ümit ediyorum.
Biz de öyle diliyoruz değerli hocam. Tabii hep Orta Asya'dan geldik, sonra Balkanlara evet. gittik, Anadolu'yu yurt edindik ve burada sonsuzluğa evet. doğru devam ediyoruz hüküm sürmeye evet. bizden sonraki nesillere. Bugün sevgili dinleyicilerimiz biraz Altayları tanıyalım, o coğrafyayı tanıyalım istiyoruz. Altaylar dediğimiz bölge tam olarak neresi? Biz işte hani Orta Asya'dan dediğimizde tam aslında Orta Asya dediğimiz bölge Altaylar bölgesi. Mi kapsıyor? Altay Dağları, Tanrı Dağları birlikteliği nasıldır? Ve biz oradan buraya göç ederken hani hangi gerekçelerle göç edip devam etmişiz Balkanlara doğru? Genel bir açılış yapacağız aslında bugün değerli hocamızla.
Evet, bozkır diye bir kavram sürekli olarak günümüzde de kullanılır. Bozkırın özellikleri var. Bizim medeniyetimiz göçebe bozkırlı bir medeniyettir. Gerçekten de Türk kavmi, milleti. Tarihi boyunca kıtalar arası coğrafya değiştiren ve çok göç etmiş bir topluluk. Az ya da çok hatta aylara göre, yıllara göre mevsimsel göç hareketleri vardır Türk topluluğunun. Kültürel özelliği bu ve hayat şartları.
Merak ve ederiz göçebeliğin hocam. Bir,
yani göçebe kültür ve bozkırlı olmak Türk milletinin geçmişten gelen bir karakteri olmuş adeta. Hı hı. Genlerine işlemiş. Yani tarihsel bir özelliktir. Atlı kültürdür. Evet. Bir taraftan da yani Türk tarihiyle özdeşleşen bazı kavramlar var. At mesela bunlardan birisi. Göçebe hayatın vazgeçilmez unsurudur. Bozkır'da atın üzerinde yaşar, atın üzerinde ölür bir Türk. Bunu tarif eden kaynaklarımız var. Yani tarih belgeleri bunları böyle anlatıyor. Atsız bir Türk tarihi düşünülemez. Bütün coğrafyalar atla geçildi. Nehirler, dağlar atla geçildi. Destanlarımızda da bu var. Yani atın üzerine yazılmış olan edebi metinlerimiz var. Atın anlatımıyla ilgili gerçekten Türk tarihinin İslamiyet öncesindeki kültürel unsurlarından olan yazılı kaynaklarda da atla ilgili ifadeler var. Metehan da var mesela. Hı hı. Metehan'ın birlikleri hafif süvari ve atlı birliklerdi. Yine destani kavramlar içerisinde Oğuz Kağan destanında at unsurunu görüyoruz. Ergenekon destanı veya Ergen Gün destanında yine at unsurunu görüyoruz. Orada atın Türklere Orta Asya'dan Avrupa'ya giden bir taşıma aracı olarak, aynı zamanda da siyasi askeri güç olarak lütfedildiğini görüyoruz. Ve başka kavimlere de atın Türkler vesilesiyle geçtiğini biliyoruz. Mesela Sibirler bir Türk kavmi olarak Avrupa'ya at ve at kültürünü tanıtan ilk topluluk. İskitler ve Sibirler. Demir ve demircilikle ilgili unsurlara bakıyoruz. Bütün bunları niçin anlatıyoruz? Altay Dağları bölgesinde bütün bunlar gerçekleşti. Yani Sibirlerin yaşadığı yer, Hunların yaşadığı yer, İskitlerin yaşadığı yer. Türklerin ilk ana vatanı Altay Dağları sınırları ve boylarıdır ve havzasıdır. Bundan dolayı Türk kavmi Altayistik bir kavim olarak adlandırılmıştır. Altay Dağları ismi de Türkçe bir isim ve adlandırmadır. Yani bu anlama baktığımız zaman al ve dağ, Altay sözcüğü, altın dağ veya kızıl dağ, kırmızı dağ anlamlarına geliyor. Kızılın tonları var tabii. Kızılın tonları Türklerde bir yön ismi olarak da kullanılmıştır. Ancak burada Ergenekon destanına baktığımız zaman destandan çıkılan dağ. Mesela o destana göre destan dağların arasındaki bir vadide gerçekleşir ve Altay Dağları'ndan çıkışın adıdır destan. Destana göre ve Avrupa'ya, Anadolu'ya, bütün dünyaya yayılış, güneye, kuzeye, doğuya, batıya yayılış bu destanla Altay Dağları'ndan başlar. Böyle baktığımız zaman tabii destani anlatımlarda, mitolojik anlatımlarda coğrafya isimleri nadiren olsa da sembolik olarak geçmek zorunda. Oğuz Kağan'ın mesela destanında geçen dağ isimlerine baktığımız zaman yine Orta Asya'dır. Yani Türk destanlarında sürekli Orta Asya coğrafyasıyla ilgili, Altaylarla ilgili veya Altayların devamı olan daha doğudaki ilk kaynak ve yerleşim yerlerinden birisi Hunların da kendi üstlendiği yer olan Tanrı Dağları var. Tian Shan Dağları ve Altay Dağları'nın
biz
devamı.
Biz Tanrı Dağları diyoruz aslında.
Biz Tanrı Dağları diyoruz ama Avrupa'da araştırmacılar, yine Çince'deki araştırmacılar bu Çince bir tabir olarak Tian kavramını kullanarak Tian Shan, Tanrı Dağları biz Türkçeleştiriyoruz. Hı hı. Tanrı sözcüğündeki köke baktığımız zaman Tiang Ri, yine Türkçedeki Tanrı sözcüğüyle Tengri sözcüğü dönüşerek günümüzdeki Türkçe'ye geliyor. Tian'den gelen bir sözcük tek tanrılı kavim anlamına geliyor. Yani gök tanrılı, tek tanrıya inanan toplum ve millet için bu kavram kullanılmıştır. Hı hı. Tian Shan Dağları ve Altay Dağları Türklerin homojen bir şekilde yurt edindikleri ilk vatan bölgesi diyebiliriz. Yani yüksek bir plato ve tabii ki çağlara ve bütün tarihi olaylara baktığımız zaman sürekli oradan batıya, güneye doğru göçler var. Bir kaynaklık merkezi. Türklerin dünyaya yayıldıkları coğrafi bir saha. Altay Dağları sahası. Üç bölgeden oluşuyor. Bugün Sibirya dediğimiz bölge Altay Dağları'nın kuzeybatı bölgesi oluyor. Kuzeybatı Altayları.
Sibirlerin yerleştiği bölge.
Evet, bugün Rusya Federasyonu içerisinde kalıyor. Orta Altaylar veya Kazakistan sınırlarına doğru dayanan ve Kazakistan'ın içine doğru ilerleyen Altaylar bölgesi ise bugün de hala bölgedeki Rusya Federasyonu'nun uzantısı olan ve özerk cumhuriyetlerin bulunduğu Tuva Hakas Cumhuriyeti'nin, Çuvaşistan'ın filan komşusu olan yerler. Altay Cumhuriyeti var orada da. Yine bir özerk muhtar cumhuriyet olarak varlığını sürdürüyor ve Türk soyunda üyesi,
evet,
gözlemci üyesi. Ve buradaki nüfus değişmeleri 19. yüzyılda oldu. 19. yüzyıla kadar Altay Dağları'nın bu bölgesi kuzeyiyle güneyiyle tamamen Türkçe konuşan topluluklardan oluşuyor. Yani Türk siyasi yapısı ve Türkçe konuşan topluluklardan oluşuyor Altay Dağları bölgesi. Bundan dolayı Altaylar bölgesi denilince hemen Türkler akla gelir.
Evet.
Yani 19. yüzyılda ne zamana kadar? 1830'lara kadar burası tamamen Türkçe konuşan bir topluluktan oluşuyordu. Ve Altay topluluğu ismi de tabii 19. yüzyılda Altaylar kolundan dolayı ve dağ ismi olarak da bir kavmin adı olarak verildi oraya. Daha önceden Altay Dağları'na Altay Dağları denmiyor. Tanrı Dağları'nın bir parçası olarak kabul ediliyor.
Bir devamı ve, gibi tabii, düşünülüyor.
Ve genel anlamda Orta Asya coğrafyasının Bozkır'ının bir parçası burası. Bozkır dediğimiz saha Orta Asya'nın en geniş bir ifadesidir. Yani Orta Asya'nın diğer adıdır. Bozkırlı kavim veya Göçebe Türk kavmi dediğimiz zaman içerisinde Altaylar kalıyor, Tanrı Dağları kalıyor, Sibirya'nın güneyi kalıyor. Hatta Hazar Denizi'nin kıyıları, Karakum çölleri. Yine baktığımız zaman Gobi Çölü gibi çok geniş ovalar, platolar, tarım havzası gibi bugün Doğu Türkistan dediğimiz
yani. Moğolistan ve Çin'in olduğu bölgeler.
Hepsi bozkır oluyor. Moğolistan ve tabii daha doğuya doğru olan kısım Tian Shan Dağları uzantısı oluyor. Tanrı Dağları bölgesi ve Hun Devleti'nin kurulduğu bölge buraları. Bugünkü Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Pekin, Hunların başkenti olarak kullanıldı. Ve eski ismi Türkçe'de Ordu Balık şehri. Yani Türkçe olarak Ordu Balık diyorduk. Ve ordunun yurt edindiği yer, şehir anlamında ordu şehir. Bazı yerlerde ordu şehir.
O balık...
Balık sözcüğü Türkçe şehir anlamına gelir.
Tamam, bizim ordu şu balık, anda düşündüğümüz tabii, balık...
Peikon şehri ya da Pekin'in Türkçe ismidir. Yine biraz daha batıya doğru geçtiğimiz zaman bugünkü Doğu Türkistan sahasında, Çin'in sınırları içerisinde kalan bölgede ve Moğolistan'da eski Hun yerleşimlerine, kurganlarına ve daha sonra Göktürk yazıtlarına, kalıntılarına rastlıyoruz ve araştırmalar devam etmesine rağmen buluntular artarak çoğalıyor, devam ediyor. Yani gerek Göktürklerden kalıntı olarak, gerekse eski İskitlerden
ve kazılar yapılıyor mu hala?
Sibirlerden kalan, devam eden projeler var. Mesela tarım havzasındaki çalışmalar devam ediyor. Altay bölgesinde de çalışmalar devam ediyor. Kurganlar var. Mesela Pazarı Kurganı Altay bölgesinde çıkmıştır. Altay Dağı silsilesinin üzerindeki pek çok kurgandan bir tanesidir.
Kurgan dediğimiz
kurgan, yeraltı mezarı. Yani bir nevi bir topluluğun eski Türklerde lideri vefat ettiğinde
bize
ona dair
tanıtıyor.
Bütün eşyalarıyla defnedildiği için o medeniyetin ve kültürün ya da siyasi varlığın bütün inanç dünyasına kadar her şeyi aşağı yukarı görebiliyorsunuz. Üretim araç gereçlerini, sarayını, ailesini, siyasetini ve inanç türlerinin yanı sıra aynı zamanda reel anlamda da nasıl bir dünyaya hükmettiğini bazı belgelerle benzeşimler de olduğu için kurganlar arasında anlayabiliyorsunuz. Yani bir bölgedeki kurganla diğeri arasındaki bağları da karşılaştırarak.
Belki akrabalık ilişkisi
tabii,
gibi değil mi?
Bütün bunlar ortaya çıkıyor ve böylece bölgenin Bozkırlı kavmin nerelere kadar uzandığını, kültürünü, inancını, siyasi sahasını, coğrafyasını tanımlamış oluyoruz, görmüş
Hocam,
oluyoruz.
Siz bu kadar araştırmayı hani muhakkak akademik olarak yapmışsınızdır ama gezi ve hani direkt yerinde inceleme anlamında da çalışmalar yaptınız mı?
Şöyle, bu kurganlarda çıkan eşyaların bulunduğu müzeler, etnografya müzeleri genellikle Batı ülkelerinde veya Rusya'da. Yani Türkoloji sahasının gelişmiş olduğu.
Yerinde değil mi müzeler?
Yerinde değil. Maalesef yağmalanmış durumda kurganlar. Yerinde olanlar var ama az sayıda korunabilenler var. Saha içerisinde.
Daha çok Çin bölgesinde mi?
Müzeler daha çok Rusya Federasyonu içerisinde bulunuyor.
Yok şeyler. Hani asıl kurganların
kurganların olduğu yerler Moğolistan'da var. Çin Tarım Havzası bölgesinde bugünkü Uyguristan veya Doğu Türkistan sahasında var. Tabii Altay bölgesi dediğimiz zaman Kazakistan sınırları içerisinde var kısmen ve Kırgızistan ve Rusya Federasyonu içerisinde var. Altay Cumhuriyeti'nin olduğu bölgede var. Yani bugün Altay Muhtar Cumhuriyeti bir cumhurbaşkanına sahip, kendi içerisinde muhtar bir devlet ve Altayca konuşuyor.
Adı Altay Muhtar
Altayca,
Cumhuriyeti.
Evet, nüfusu da göstergelere göre içerideki Türk nüfus, Rus nüfus veya diğer nüfuslar da belli. Rusya oraya 1830'dan itibaren Çarlık Rusyası döneminde Orta Asya'ya yayılma politikası sırasında kendi nüfusunu yerleştirme politikası uyguladı.
Hakas Cumhuriyeti ile aynı tarihi mi yaşamak durumunda kaldı?
Evet. 1991'den sonra muhtar cumhuriyetler ortaya çıkınca Rusya Federasyonu'nun içerisinde, federasyon içerisindeki muhtar cumhuriyetlerden bir tanesi. Hı hı. Altay Cumhuriyeti. Ve bunun gibi başka cumhuriyetler de var. Yani Çuvaş mesela, Tataristan. Bütün bunlar kendi içerisinde muhtar cumhuriyetler.
Muhtar derken
yani
özerk,
iç yönetimde özerk. Kendi idari birimleri var.
Cumhurbaşkanı
yöneticileri
var,
cumhurbaşkanları var.
Bakanları var.
Bazı konularda
bağlı Rusya'ya.
Rusya'ya bağlı dış işlerinde ve hatta bazı iç yönetim mekanizmalarında da merkeze bağlı. Yani Rusya Federasyonu'na bağlı bir denetim altındalar. Ama mesela dil bakımından olsun, kendi iç meclislerinin bulunması, yönetim anlayışları bakımından olsun bağımsız görülen taraflar da var. Özerk kabul edilmelerinin sebebi gelir kaynaklarıyla ilgili olsun, kültür ve tarihleriyle ilgili olsun. Bazı farklarını biliyorlar ve buna göre bir sınır çizmişler. Yani bir nevi il sınırı gibi ya da eyalet sınırı
gibi. Evet, eyalet gibi.
Kağıt üstünde bir sınıra sahipler. Havalimanları var, başkentleri var. Altay Cumhuriyeti'nin başkenti, Altay şehri mesela.
Peki, çok Türkçe ilginçtir. Mi? Hani Altayca konuşuyorlar dediniz ama şimdi Türkçe hep deriz.
Türkçenin bir lehçesini konuşuyorlar.
Ural Altay Dili ailesinden geliyor ya.
Ural Altay Dili ailesinden geliyor. Türkçenin bir lehçesini konuşuyorlar. Türkçenin bir lehçesini konuşuyorlar ama bu lehçe daha çok Tatar-Moğol Türkçesiyle karışmış bir lehçe.
Biz çünkü, çok herhalde duyduğumuzda anlayamayız değil mi?
Cengiz Han'ın bölgedeki hakimiyetinden sonra bu bölgede Türklerle birlikte Altay Türklerinin de ortaya çıkışı ve muhtar bir şekilde burada varlıklarını sürdüğü bir dönemde önce Cengiz Han devletinin bir parçası olarak bölgede ciddi bir Moğol
Tam olarak kaç yılından Türk nüfusu. Bahsediyoruz?
Cengiz Han tabii ki çok erken bir tarih. 13. yüzyılın başları. Hı hı. Ama Cengiz Han'ın vefatından sonra Orta Asya'nın parçalanmasıyla birlikte Orta Asya'da Çağatay Hanlığı, yine Orta Asya'nın kuzeyinde Altınordu Devleti, hı hı, ve batısında da İlhanlı Devleti ortaya çıktığında Türkistan sahasında Çağatay Hanlığı, Çin'in bir kısmıyla beraber Türkistan'ın tamamında hüküm sürüyordu. Çağatayca döneminde hem Türkçe, Hakaniye Türkçesi hem de Moğolca iç içe girdi. Bir anlamda Kuzey Çağataycası ile karışmış bir Türkçe-Tatar, Türk-Tatar topluluğu Türkçesi söz konusu. Türkçeyi, Anadolu Türkçesini ciddi dinleyiciler, kültürlü dinleyiciler diyelim, yani okumuş bir insan, Türk, hı hı, diliyle de ilgisi olan bir insan rahatlıkla Altaylı Türkçeyi anlıyor, Anadolu Türkçesini anlıyor, ama Türkiye'li bir Türk'ün onu dinleyerek anlaması oldukça zor, evet, diyebilirim. Yani iyi bir dil bilimciyse anlar, o dili bilmese de anlayabilir. Çünkü diğer lehçeleri bildiği için, hı hı, mesela bir Orta Asya lehçelerinden bir tanesini biliyorsanız, Kazakçayı, Kırgızcayı mesela veya...
Ama mesela Kazakça, Kırgızcayı hiç anlamıyoruz biz, evet, Türkiye Türkçesi.
Onlardan birini bilip Türkiye Türkçesiyle beraber onu bilirseniz o zaman anlama şeyiniz artıyor. Veya Rusçayı bilirseniz mesela daha kolay anlayabiliyorsunuz. Çünkü
Azerbaycan
bölgede ciddi oranda bir Türkçe üzerinde Rusça etkisi olmuş, evet, zaman içerisinde. Tabii eski Türkçe konuştukları için Türkçe konuşsalar bile algılamak için o dil yapısına, ağzına ve lehçe farkına gramatikal olarak hakim olmak, sözcük farklarını görmek gerekiyor.
Harfler de muhtemelen Rus, tabii, harfleriyle benzeşim kurmuş değil,
tabii,
mi?
Tabii, muhtar cumhuriyetlerde kendileri, evet, Kiril alfabesi kullanmak zorundalar.
Evet. Hakas Cumhuriyeti'nden hatta yayın öncesi değerli hocamızla konuşurken bahsetmiştim, sevgili dinleyicilerimize de bahsedeyim. Hakas Türkçesinden bir şiir dinlemiştim ve o dinlediğim şiirden ne yazık ki pek, evet, daha doğrusu hatta neredeyse hiçbir şey anlamamıştım. Fakat Hakas Türkçesi konuşan beyefendi benim her söylediğimi rahatlıkla anlayabiliyor.
Aynen öyle. Yani Türkiye'li bir herhangi kişi, vatandaş, yani bir esnaf konuştuğu zaman onlar anlayabiliyor. Çok basit bir Türkçe'de konuşsak anlayabiliyorlar. Gelişmiş bir Türkçe konuşursak da, eğer sade bir Türkçe ise,
edebi bir dil kullanırsak da anlıyorlar.
Anlayabiliyorlar. Bu önemli bir bağlantı aslında. Evet, evet. Yani bir lehçe, Altay lehçesi diye bir lehçe var. Ve Altay ismi Türk topluluklarının genel adı olmuştur. Çünkü Altaylar Türklerin çıktığı bir coğrafyadır. Evet. Yani Japonlar da Altayistik bir topluluktur. Koreliler de Altayistik bir topluluktur. Uygurlar da, Göktürkler de, Hunlar da hepsi Altayistik topluluklardır. Yani Türk tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün devletlerimiz, kültürlerimiz. Baktığınız zaman Moğollar da Altayistik bir topluluk. Türklerle akraba bir topluluk. Moğollar, Tatarlar. Hı hı. Böyle baktığımızda bütün Avrupa'ya yayılma süreçlerinde Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması veya bütün Hindistan'a kadar giden işte Akhunlar devletini kuranlar, bütün bunların çıktığı coğrafya Altaylar coğrafyası. Evet. Ondan dolayı diyebiliriz ki 19. yüzyılda adlandırılmış olsa da Ural Altay dil ailesi ve Altayistik kavim adlandırması Bozkırlı kavmin diğer adıdır ve aralarındaki dil bağlantısını, tarih birlikteliğini vesaire de ifade eder. Ve bu belgelendirilmiş bir bilimsel gerçektir. Yani tarih ifadesi olarak, hı hı, bir tarihçi olarak söylüyorum. Bunların hepsinin belgesi vardır. Orhun yazıtlarını açıp bakarsınız, Uygur yazıtlarını açıp bakarsınız, Pazır Kurganı'ndaki buluntulara bakarsınız, anlatılar ve isimler coğrafya adlandırmalarında örtüşmeler görürsünüz. Ciddi anlamda bir belge bağlantısı ve örtüşme vardır. Tarih biliminde de bu zincir önemlidir. Yani birbirini tamamlayan belgeler ve benzeşimler,
evet,
dini bağlantılar, siyasi bağlantılar veya damgalar, ongunlar vesaire. Bütün bunlarla ilgili de benzeşimler var, devamlılıklar var. Bu bakımdan Altaylar kavramı sözcük olarak Türkçe bir sözcük olmanın yanı sıra coğrafya olarak da Türklere aidiyeti ifade eder. Batı dillerinde bu Altayistik kavramı geçmiş bir kavramdır. Yani Batılılar da Türk topluluklarını anlatırken Altayistik şeklinde adlandırırlar. Japonlar da Altayistiktir ve dikkat ederseniz Japonlar Türkçeyi çok aksansız konuşan bir yabancı millet gibi genellikle böyle kabul edilir. Çünkü aksansız konuşabiliyorlar Türkçeyi. Yani Japonlar zorlanmadan Türkçeyi konuşma başarısı gösteren yabancılara Türkçe öğretimi konusunda evet. en başarılı olan topluluklardan. Çünkü Altay İstiklal, Korelilerde de benzer bir durumu görüyoruz. Ve Çin'in içerisinde de böyle onlarca topluluk var. Sadece Uygurlar değil, Güney Çin'de de var, Batı Çin'de de var. Çin'in içerisinde farklı bölgelerde kanton kanton bu şekilde altayistik topluluklar vardır. Bugünkü Çin için söylüyorum. Hı hı. Çin bir konfederasyondur. Federasyondur. Ve bu şekilde baktığımızda yani coğrafya aslında bin yıllarca geçmişe sahip 5000 yıllık bir kültürel havza. Bozkır kavmi ve Bozkır medeniyeti. Günümüze uzantıları çok fazla uzun, geniş bir konu. Ben kısa bir sürede bunu özetlemeye çalıştım. İpuçlarını verdim.
Evet.
Herhalde ifade etti bazı
Hocam,
işaret fişeklerini
sunabildik. Çok, çok güzel anlattınız. Evet, şimdi zaten bizim bu Altaylardan Balkanlara köşemizi dinleyicilerimizle buluşturmamızın da birinci sebebi buydu. Hem tanıyalım, hem Altay toplulukları dediğimizde hani biz olduğumuzu, Türklerin aslında evet. Çıkış noktası ve kökenlerimizin oraya dayandığını bilelim. Balkanlara doğru ilerleyen süreci de bütün bir Tabii yıl
bütün,
boyunca...
Bütün dünyaya etkisi var.
evet, evet.
Tuna
evet.
köprülerine evet. yol açan bir iz tabii burası. Evet. Doğru. Kavimler göçü.
Kavimler göçüyle.
Orta çağın başlamasına sebep olan dalga, yine Orta Asya'dan gelen hepsi. Bununla ilgili
evet,
doğru.
Tabii biz bütün bir yıl boyunca inşallah sizinle değerli evet. hocam o yolculukta dinleyicilerimize hem tanıtacağız hem bilgiler paylaşacağız. Onları da bu i̇nşallah. Yolculuğa dahil edeceğiz ve Balkanlara doğru uzanacağız Altaylardan. Bugün şöyle biraz coğrafyayı tanıyalım. Altaylar bölgesini biraz yaşayalım sizinle istedik ve şöyle çok küçük de olsa bir giriş yapmış olduk. Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam ederiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sesinize, solunuza sağ olun.
Sezin Hanım, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız Altaylardan Balkanlara köşemizde bir yıl boyunca bizlerle birlikte olacak. Türk tarihinin önemli bölgesi Altayları konuşacağız. Balkanlara doğru ulaşan, uzanan süreci konuşacağız. Bugün biraz coğrafyayı tanıdık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız şöyle Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.